Ayrım 12.
Artık Amerika'ya ve emperyalizme karşı olmak, kurulu düzenin değişmesini istemek, halkın çıkarını öne almak suçtur. Halktan yana olanlar sürekli biçimde halkın gözünden düşürülmeye çalışılır. Halkı cephelere bölerek ulusal birliği parçalayıp sömürü çarkını işbirlikçi burjuvazi eliyle işletmek yeni emperyalizmin yöntemlerinden biridir. 1970'lerdeki milliyetçi cephe hareketi bu yöntemin uygulamalarından biri olduğu açıklamaya gerek kalmayacak biçimde anlaşılmaktadır. Toplumu milliyetçiler ve solcular olarak ikiye ayıranların kimin denetiminde olduğu da. Bunun gibi Alevi, Sünni, Kürt, Türk, laik, antilaik ayrımlarına da dikkat edilmeli, emperyalizmin tuzaklarında yürüdüğümüz yadsınmamalı ve bunun sömürüye hizmet olduğu bilinmelidir. Çünkü sömürü düzeni dostluk ve yardım adı altında işler bu aşamada. Böylece dıştan ve dünyanın gözü önünde geçen, ayıplanacak ve kınanacak bir saldırı yerine daha az masraflı fakat daha etkin bir sonuç alınır. Ve böyle bir toplum kolay kolay kendine gelemez artık. Bunalımlar birbirini izler. Sorunların çözümü için getirilen öneriler yeni bunalımlar yaratır. Türkiye'mizin içinde çırpındığı bunalımın kökünde, emperyalizmin tuzağında geçen yarım yüzyılın etkilerinin bulunduğu göz ardı edilmemelidir. Ayrıca dış saldırının topyekün savaş ideali yaratarak işgalciye karşı halkın her kesiminde tam bir birleşme ve bütünleşme yaratmasına karşın bu yeni yöntem halkı kısa zamanda birleşemeyecek biçimde parçalayarak aynı ülkenin tasada ve kıvançta ortak olması gereken insanları birbirine düşman edilirler. Bu da emperyalizmin parçalı egemen olu ilkesine uygun bir yöntemdir. Türkiye'nin bugünkü duruma nasıl getirildiği araştırılırken yarım yüzyıla bu açıdan da bakılmalıdır. Bir toplumun desteğini sağlayarak Amerikan ideolojisinin yerleştirilmesinde türlü anlaşma biçimleri vardır. Dostluk ve yardım anlaşmaları, ekonomik işbirliği anlaşmaları ve bunun gibi. Kalkınma için ittifak adı altındaki ekonomik sızmalar etkili yöntemlerdendir. İlerici ve gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşma çabasında bulunan gelişmiş yolundaki ülkeler, kalkınma programlarının hazırlanması için danışman ararlar. Plan ve programların finansmanı için parayı gereksinirler. Gelen danışmanların önerdikleri planların gerçekleşmesi, işi güçlü dev firmaların almasına bağlıdır. Bunların tümü de Dünya Bankası Para Fonu, IMF, konsorsiyumlar ve bunun gibi kurumlarıyla emperyalizmin denetimindedir. Bu kurumlar ve uygulamalar ekonomik sızmayı ve yığılmayı kolaylaştıran, yabancı bankalara ve diğer kurumlara kapıyı açmak için az gelişmiş bir ülke üzerinde siyasi baskıda bulunma olanağını elde etmekte kullanılan değerli araçlardır. Eğer ekonomik sızma siyasal baskılarla sağlanamaz ise, değişik koşullar altında yetkililerin rüşvetle satın alınması ya da bankalar ve devlet kurumları tarafından borç verilmesi daha uygundur. Daha gelişmiş ülkeler için ise ittifaklar ve çıkar grupları meydana getirilmektedir. Görülüyor ki emperyalizm yerleşmek istediği ülkeye girebilmek için siyasal baskıdan rüşvetle adam satın almaya kadar her yolu denemektedir. İletişim çağı ve kamuoyu yaratma. ABD az gelişmiş ülkelerde her türlü yöntemle kendi ideolojisi doğrultusunda kamuoyu yaratmaktadır. Bunlardan biri anlaşmalara özel hükümler konularak uygulanan yöntemdir. Az gelişmiş ülkeler bu anlaşmalar gereği olarak Amerikan ideolojisini yayma zorunda kalırlar. Yeni sömürgeciliğin bir başka uygulaması kalkınma için ittifak adı programla Latin Amerika'da görülür. Güney Amerika için uygulanan kalkınma için ittifak daha sonraları ilerleme için birleşme programına dönüşür. Kalkınma için ittifakın övgü dolu bir analizinde William Rogers, Arjantin ve Şili'deki seçim kampanyalarına ABD'nin nasıl karıştığını anlatmaktadır. Bu şebeke yavaş yavaş kurulmuş ve sonradan emperyalizmin sadık bendeleri olacak subay, mühendis ve teknisyenlerin ABD'ye yetiştirilmesi yoluyla pekiştirilmiştir. Ayrıca ABD, Latin Amerika'da kamuoyunu koşullandırmak için basın, televizyon ve sinema üstünde de çok sağlam bir denetim sistemi kurmuştur. Kamuoyunu yaratmada, toplumları belli bir yönde etkilemede, çağdaş basın ve yayının en etkin silahlardan biri olduğu yadsınabilir mi? Bu etkin silah elbet emperyalizmin emrinde ve hizmetinde kullanılmaktadır. ABD sineması, televizyonu ve dünyayı ağ gibi sarmış ajanlarıyla her gün daha da ileri her saat dünyaya, dünya olaylarını bir ölçüde her ülkenin kendi iç olaylarını ABD gözü ile göstermekte ve emperyalizmin değer yargılarına göre değerlendirerek sunmaktadır. ABD ayrıca bir kültür imparatorluğu da kurmuştur. Kitlelerin etkilenmesi ve eğitiminde kitabın, gazete ve dergilerin rolü bilinir. Ekonomik ve askeri yönden dünyanın yarısını saran bu imparatorluk, asıl etkinliğini kitaplarla, dünyaya bilimsel ve sosyal gerçekleri bozarak yaydığı kitaplarla da sürdürmektedir. Bu alanda CIA'ya kadar etken bir örgütte United States Information Agency, USIA'dır. Bu örgütün sadece 1964 yılında bu tür kitapları yüksek ücretler ödeyerek profesörüne kadar sahte yazar bulduğu, Jocelyn Epstein'in yazdığı gibi uydurma ve keyfi değerler sistemi kurarak üniversite öğretim üyeleri, bilginler ve yazı işleri müdürlerinin kullandığı bilinmektedir. Böylece basını, radyo, televizyonu, sineması ve dünyanın her yerine dağılmış iş adamı, profesörü ve öğrencisi, sivil ve askeri danışmanlarıyla emperyalizm, Amerikan ideolojisini günün her saatinde dünyanın her yerinde işlemekte yaygınlaştırmaktadır. Bunlar ve benzeri yöntemlerle az gelişmiş ülkeler olayları ABD gözüyle görecek düzeye getirilmekte, Amerikancı bir kamuoyu yaratılmaktadır. Emperyalizm görülüyor ki ne edip etmekte kendi görüşlerini yandaş bulmanın yollarını açmaktadır. Hükümetlerin toplumsal baskıları karşılayacak yeterli bir ekonomik gelişme sağlayamamaları, yüksek nüfus artışı ve şehirleri olan devamlı göçün yarattığı şehirsel bölgelerin giderek daha çok güç merkezi haline gelmeleri ve bu bölgelerde yaşayan kitlelerin demagojik tahriklere yatkın olmaları sonucu toplumsal gerginlikler, toprak ve servet dağılımındaki eşitsizliklerin ortaya çıkardığı istikrarsızlıklar, ciddi güvenlik sorunları doğurduğunda sorunları ABD ideolojisini benimsemiş kadrolar ve önderler yoluyla çözümler aranmaktadır. Bu kadrolar nasıl yetiştirilir, Amerikan ideolojisi nasıl aşılanır sorularının yanıtı aranırken karşımıza paranın ve propagandanın engin ve etkin gücü çıkar. Bugün açılan yollarda emperyalizmin gizli ve açık propagandalarıyla yürüdüğümüzü bilir ve ABD'nin bize Thornburg raporunda belirtilen kendi ideallerini ve annelerini aşılama amacını göz önüne alırsak yanlışlarımızı saptayabilir ve dönüş yollarını açabiliriz. Günümüz Türkiye'sinin moda tartışması, Lozan'ı yatsıyıp sevri alkışlama, Atatürk'ün kurduğu müdafaa-i hukuk temeline dayalı ulusal kurtuluş savaşı utkusu üzerine oturtulan cumhuriyeti yıkıp ikinci cumhuriyet kurma çabaları ancak emperyalizmin ideolojisine hizmet etmektir. Çünkü hiçbir ideoloji cumhuriyetin temelindeki müdafaa-i hukuk felsefesinin yerini tutamaz. Bir ulusun emperyalizmi topraklarından kovması gibi tarihsel bir eylem üzerine kurulu cumhuriyeti demokrasiye geçiş adına yıkmak, sanki Kemalist eylem demokrasiye karşıymış gibi Mustafa Kemal'in deyimiyle gaflet ve dalaletten de öte hiyanettir. Bu gibi savların ardında ulusal kurtuluş hareketlerini kendi ideolojisi için tehlikeli bulan emperyalizmin gizli yöntemleri bulunduğunu bilmeliyiz. Ve kim olursa olsun hangi makamda bulunursa bulunsun bunların hainliklerine engel olmalıyız. Kaldı ki ne Mustafa Kemal ve ne de cumhuriyeti kuran kadro demokrasiye karşıdır. Amaç halkın istencine dayalı bir yönetim kurmaktır. Atatürk devrimlerinin amacı budur. Evet, bunun için de toplumun bağımsız düşünebilecek bir yapıya kavuşması gerekirdi. 1920'lere değin halk olma bilincine erişmemiş bir ümmet toplumunun, Tanrı'nın sonra padişahın kulu olan toplumun, demokrasiye geçişindeki engelleri eğitim ve çağdaş değer yargılarıyla aşmak gerekiyordu. Laiklik işte bu yolu açan en önemli ilkedir. Böyle bir yolu açmak girişimi bile o kadronun amacındaki doğruluğu belgeler. Laik düşünce ile halkın özgür istence kavuşabilme yolu açılmıştır. Bunun kolay bir yol olduğu söylenemez. Bugün bile bu doğruyu göremeyenler vardır. 1920'ler Türkiye'sini 1990'ların değer yargılarıyla ölçmek, sorgulamak bir zamanlar moda olan Mustafa Kemal isteseydi sosyalizmi kurardı. Ama o faşizmi yeğledi söylemi kadar yanlıştır. Unutulmasın ki Mustafa Kemal o günlerin koşulları içinde yapılabileceklerin en iyisini yapmıştır. Bugünün 1920'lerde yanlış yapıldığı söylemi, ulusal kurtuluş kavgasını ve o kavganın kadrosunu yatsımak içindir. Bunun emperyalizme hizmeti olduğunu göz ardı edemeyiz. Çünkü ABD'nin kendi kurtuluşundan bu yana karşı olduğu en önemli konu ulusal kurtuluş hareketleridir. Ve ABD idealizminin amacı da bu yol açacak ya da övecek eylem ve düşüncelere karşı düşünce üretmektir. Bugünlerde 1920'leri ve devrimleri yerenlerin ilişkileri araştırıldığında üretilen eleştiri ve önerilerin ardındaki etkenler bulunabilir. Biz cumhuriyetçilere düşen görev, ulusal kurtuluş utkusu üzerine kurulu cumhuriyeti yılmadan savunmaktır. ABD az gelişmiş ülkeler için özel programlarda hazırlar. Higher Education dergisinin Nisan 1960 sayısında eğitimin uluslararası hedeflerin ele geçirilmesinde ana amaçlardan biri olduğunu işaret edilmektedir. Atilla İlhan'ın Batı'nın Deli Gömleği adlı yapıtında açıkladığı Bissell raporunda da yabancı ülkelerin yurttaşlarına ideallerimiz anlatılarak, eğitilerek ve devamlı bir iş önerilerek casusluğa atılmaları için özendirilmelidir denildiği görülür. Bissell raporunda başlıca görevimiz müttefik bulmak, hem kişi hem örgüt onlarla ilişki kurmak, aynı ilkeler için çalışmalarını sağlamaktır deniliyor. Bu yolla ilgili ülkede gerektiğinde operasyonlar yapılacağını işaret edildikten sonra bunun bir örneği ileride ülkesinde etkili bir siyasi lider olacağı tahmin edilen politikacıları bulup Amerika'yı tanımaları için uygulanan programlardır. Bilmem bu programlar içinde zayıflama kürleri ya da sağlık kontrolleri var mıdır? Notumuz. Ancak böyle masum programlar bile ABD hükümeti tarafından değil de resmi olmayan kuruluşlarca yürütüldüğü vakit daha başarılı olabilmektedir. ABD ayrıca az gelişmiş ülke aydınları için de özel programlar hazırlar. Bunlarla da aydınlara kendi ideolojisini benimsetme ve o aydınların ülkelerindeki kültür çalışmalarını yönlendirmeye çalışmaktadır. Kennedy'nin ilginç buluşuyla az gelişmiş ülkeler için yetiştirilmiş özel eğitim misyonerleri yollandı. Barış gönüllüleri adıyla gelen bu görevliler Amerikan ideolojisini halka aşılama programı uygulamak amacındaydılar. Bir yandan da o ülkelerin sosyal eğilimlerini saptayacaklar, ilerideki programlarda uygulanacak çalışmaların altyapısını oluşturacaklardı. Bunlar çağdaş misyonerlerdi. Toplum yapısını öğrenmek. Barış gönüllülerinden istenen Amerikan ideolojisinin propagandasını yaparak Saturday Review dergisindeki "Barış gönüllüleri bu işi başarabilecekler mi?" başlıklı yazıda belirtildiği gibi, bir Müslümanın Mekke'ye yönelmesi gibi bir insanın Washington'a bakmasını sağlayacak ideali bulmaktır. Prof. Türkkaya Atöv, Amerika, NATO ve Türkiye sayfa 236. Özetle barış gönüllüleri, emperyalizmin ideolojisini gönderildikleri ülkelerin insanları ile yakın ilişkiler kurarak, aile yapısının içine girerek yaymakla görevlendirilmişlerdir. Bu amacı gerçekleştirmek için barış gönüllüleri özel eğitimle yetiştirilmişler arasından seçilmişlerdir. Öyle ki Türkiye'ye gelecek olanlar Türk gibi düşünme ve davranma, Hindistan'a gidecekler Hintli gibi, Arjantin'e gidecekler Arjantinli gibi davranma yetisi kazandırılmaya çalışılmıştır. Örneğin köye giden bir görevli yer sofrasında yemek yiyebiliyor, köylülerle köy meydanında sohbet ediyor, tarlada çalışıyordu. Böylece günlük yaşamı paylaşarak kurulan sosyal ilişki içinde yörenin sosyal yapısını insanların tepkilerini saptadılar. Ve gerçeği göremeyen insanımız da, yahu bu insanlar bizimle kaynaşıyorlar, bunlar bizden biri gibi, Amerika bize yakın olabilir imgesi yaratılmak istendi. ABD böylece eğitim ve kültür emperyalizmini içimize girerek yürütmüştür. Barış gönüllüleri politikasının neden ve niçini John F. Kennedy'nin Michigan Üniversitesi'nde yaptığı şu konuşmasında açıklanmıştır. Az gelişmiş ülkelere iktisadi, askeri ve kültürel yardımlar yapıyoruz. Bütçemizden büyük paralar harcıyoruz. Buna rağmen dost ve müttefik ülkelerdeki halklar Amerikalıları sevmiyor. Bunda şüphesiz milletimizi oralarda temsil eden sivil asker görevlilerin davranışlarının büyük etkisi olmaktadır. Çok kez bu görevliler bu ülkeler ve insanları hakkında önceden hazırlanmadıkları, doğru ve sağlam bilgi sahibi bulunmadıkları için yerli halklar aralarında çabucak çatışmalar oluyor. İnsanların dilleri, dinleri, gelenekleri, kültürleri bizimkiler farklıdır. Onlara saygılı olmak, bu farklılıkları öğrenmek aslında Amerika'nın faydasınadır. Düşününüz, SSCB. Hem bizim kadar para harcamıyor, yardım yapmıyor, hem de ilişki kurduğu ülkeler gençleri arasında bizden fazla sempati topluyor. Bu engeli yenmek, yardım ettiğimiz halklarda Amerikan halkına sevgi toplamak için yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız vardır. Kuracağımız yeni bir örgüt ile bu görevi kolej ve üniversiteli gençlerimize vermek istiyoruz. Bu aynı zamanda sizlere yeni bir iş kapısının açılması demektir. Şükrü Koç, emperyalizm ve eğitimde yabancılaşma. Başkan yardım edilen halklarda Amerikan halkını sevgi toplamak için o insanlara dilleri, dinleri, gelenek ve kültürlerindeki farklılıklar bilinerek yaklaşılmasını öneriyor. Böylece Amerika'ya karşı duyulan olumsuz tepkinin giderilmesi amacı taşındığı anlaşılıyor. Ancak barış gönüllüleri bir ajan gibi çalıştıklarının saptanması sonunda açığa çıkan gizli görevleri nedeniyle ülkelerine geri dönmüşlerdir. Ama barış gönüllüleri çalıştıkları sürece verdikleri raporlarla asıl görevlerini aksatmadan yapabildi. Toplumun her kesimiyle ilgili bilgi ve belge toplayabildi. Ve ABD bu bilgileri başka bilgi ve belgelerle ilgili ülke uzmanlarının yardımıyla değerlendirmiş ve her ülke için geliştirdiği formülleri uygulamaya koymuştur. Emperyalizm, içine girdiği toplumu her yönden denetim altına almak istediğinden değişik örgütlerle o toplumu etkilemeye ve bunun içinde toplumun eğilimlerini saptamaya önem verir. Örneğin ünlü Ford Vakfı'nın Türk bilim adamlarına değişik konularda anket yaptırdığı bilinmektedir. Bu anketlerde sorulan sorular o toplum yapısını tanımaya ve emperyalizmin öngördüğü programların uygulanması için veriler elde etmeye yarayacak kanıtlar sağlamak için hazırlanmıştır. Öyle ki soruları yanıt verilmemesi bile toplumun o kesimine konulacak tanı için önemlidir. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde kentlerde ve kırsal kesimde yapılacak nüfus planlaması için hazırlanan anket soruları bu savımıza örnek olacak niteliktedir. Sorular kentler için ayrı, kırsal kesim için ayrı içerikte hazırlandığı gibi kadın ve erkekler için de ayrı ayrı içeriktedir. Ve o sorularla Türk insanının sosyal anatomisi çıkarılmak istenmiştir. Kasaba ve köylerin sosyal yapıları kadar kentlerin ve köylerin erkek ve kadınlarının sosyal ve ruhsal yapılarının da çözümlenmesine yarayacak sorular sorulmuştur. Bu sorulardan bir kısmı bizim sosyal ahlak ve inanç yapımız gereği yanıtlanamayacak niteliktedir. Özellikle kadınlara, köy kadınlarına sorulanlar, örneğin cinsel ilişki sırasındaki korunma yöntemleri arasında erkeğin dışarı akıtması geri çekme, dışarı akıtmayı hiç duydunuz mu? Dışarı akıtma hakkında daha çok şey öğrenmek ister misiniz? Kadın için soru 173, erkek için soru 181 gibi sorulara kadınlarımızın %90'ından yanıt alınamayacağı bilinmektedir. Ama bu soruların yanıtlarının alınamaması bile o çevrenin sosyal ve o insanların ruhsal yapısının saptanması için önemlidir. ABD bunları niçin yapıyor, bizim için mi? Bu soruya evet yanıtı vermek ABD'nin çıkarlarından gayrı bir şey düşünmediğini, ilişkin kendi değer yargılarını yatsımak demektir. ABD böylece toplumun en küçük birimi olan ailenin sosyal yapısını ve bireylerin ruhsal niteliklerini saptayarak toplum desteğini bu en küçük birimden başlayarak ele geçirmeyi hedeflemiştir. Kendi etki alanındaki ulusları böylece belli bir sosyal yapı içinde tutabilmenin yollarından biri ve en önemlisidir bu yöntem. ABD yardım ve ahtapotun kolları. Yukarıdaki örnekler ABD yardımının uygulama yöntemlerini sergilemektedir. ABD Savunma Bakanı Robert Namara'nın 1967 yılında Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir başka bölümü, az gelişmiş ülkeler askeri personelinin yetiştirilmesindeki amaç ve programı ayrıntılarıyla sergilediği için çok ilginçtir. McNamara bu konuşmasında az gelişmiş ülkelerin yetenekli bularak ABD'ye eğitilmeleri için seçip gönderdikleri subaylarla ilgili görüşlerini şöyle açıklar. Birleşik Devletler'deki ve yabancı ülkelerdeki askeri okullarımızda, eğitim merkezlerimizde eğittiğimiz subaylar, Amerikalıların ne yapmak istediklerini ve nasıl düşündüklerini gayet iyi bilen kimseler olup, liderlik mevkiinde bulunmalarının ne kadar önemli olduğunu belirtmeye ayrıca gerek duymuyoruz. Bakan, aynı espri ile sürdürdüğü konuşmasında, ayrıca böyle kimselerden dost edilmenin değeri ölçülemeyecek kadar fazladır, der. Bu sözler az gelişmiş ülkeler ordularında Amerikan ideolojisine göre yetişmiş personelin ayrıca ABD yetkilileriyle dostluk ilişkileri içinde olduklarını da belirtmektedir. Böylece bu askerlerin ekonomik, sosyal ve siyasal eğilimleri, güçlü ve zayıf yönleri, belli olaylar karşısındaki tepkileri öğrenilir ve nerede nasıl kullanılacakları saptanır. Bu askerler hazır kuvvettir artık. ABD'nin dostudurlar. Bu dostun bir diğer adı da ya da az gelişmiş ülke için gerçek adı satılmışlık ve işbirlikçiliktir. Demek ki ABD yardımının gerçek amacı az gelişmiş ülke sorunlarının çözümüne yardım değildir. O ülkeyi ekonomik yönden olduğu kadar kendilerinin o ülkeye yolladıkları elemanlarla ülke subaylarından ve sivil bürokratlarından eğitim için seçilerek ABD'ye yollanan ve Amerikan ideolojisine göre yetişmiş asker ve sivil önderlerle denetim altında tutmaktır. Amerika bu formülü sadece Güney Amerika'da mı uyguluyor? Elbette hayır. Dünyanın neresinde Amerikan çıkarı varsa orada aynı oyunlar oynanmakta, kadrolar CIA'nin yetiştirdiği bürokratlarla doldurulmaktadır ve Amerika çıkarı olmayan yerde yoktur. Amerika'nın bu uygulamayı Türkiye'de de yürüttüğü artık biliniyor. 12 Mart ve 12 Eylül'e varan gelişmelerde Ülkücü Komando adıyla olay çıkaranların nereden ve kimden güç aldıkları ne kadar gizlense de anlaşılabilmektedir. McNamara'nın yardımın amaçlarını sıralarken belirttiği ve kendilerini yetiştirdiğini söylediği yerli yarı askeri güçler Türkiye için Ülkücü Komandolar olmalıdır. ABD yardım adıyla bir yandan toplum desteğini sağlarken bir yandan da yarı askeri güçlerin eğitimini yaptırmaktadır. Böylece gençlik ve halk bölünmüş, ayrı kamplar yaratılmıştır. İşte ABD yardımının sonuçları. Bugün tüm çıplaklığıyla ortaya çıkan gerçek şudur. ABD yardım ettiği her ülkeye, bu arada elbet Türkiye'ye kendi çıkarı için ideolojinin yayılması amacıyla gelmektedir. Evet, yardım sözcüğünün ardındaki gerçek ABD'nin yardım adıyla yabancı ülkelere sızması, bu ülkelerin silahlı kuvvetlerinden başlayarak halkın günlük yaşamı ve ekonomisine kadar tüm yaşamını denetim altında tutması, dünyada Amerikan ideolojisini egemen kılma, çok uluslu şirketler eliyle az gelişmiş ülkeleri sömürme hırsının sonucudur. kendi ideolojisine karşı, yani emperyalizme ve sömürüye karşı olabilecek her türlü düşün ve eylemi ezmeyi tanrısal bir görev sayan bu korkunç dev, yeni emperyalizmin temel ilkelerini 22 Mayıs 1947 tarihli Yunanistan ve Türkiye Yardım Kanunu ile bize kabul ettirmiştir. Bu yasanın 3. maddesi incelendiğinde her paragrafının yardım adı altında ülkemizi ve halkımızı ahtapotun kolları gibi sardığı anlaşılır. Böylece ABD her ülkede kredi vererek, şirketleri eliyle özel girişimleri destekleyerek, askeri yardım adı altında az gelişmiş ülkeler, asker sivil önderlerini kendi ideolojisine göre yetiştirerek, ekonomik yardım yoluyla ekonomik yaşama ve her türlü yollardan işçi kuruluşlarına sızarak tam bir egemenlik kurmuştur. Her noktada bulunan ABD, ideolojisine girdiği topluma kabul ettirmeyi amaçlamakta, halkların uyanmasını bunun için istememektedir. ABD bu nedenle her ileri ve halkçı eyleme, girişime, uluslararası komünizmin eylemi gözüyle bakar, baktırır ve dahası bunlara ayaklanma sayar. Az gelişmiş ülke askerini, polisini ve öteki güvenlik görevlilerini, sivil bürokratını bu ideoloji doğrultusunda politik bilinç vermek için eğitir. Böylece toplum kendi özünden koparılmaktadır. Yardımla gelen ABD, toplumu kendi değer yargılarını yabancılaştırıp toplumsal birliği parçalamakta ve sömürü düzenini sürdürmektedir. Bölüm 4. ABD neden Türkiye'de? İnsan doğa, insan-insan çelişkileri bir toplumun sahip olduğu teknoloji ve ideoloji doğrultusunda çözüme doğru gider. Bu anlamıyla ideoloji, teknolojinin nasıl kullanıldığını belirleyen öğe olmaktadır. Bir toplum kendi içindeki teknolojik gelişmeler yolu ile değiştiği zaman ideolojisi de bu teknolojik gelişmelere paralel olarak oluşur. Bu durumda ideoloji toplumsal değişmenin bir sonucu olarak ele alınabilir. Toplum dışarıdan teknoloji ithal ediyorsa genellikle bu teknolojiye uygun ideoloji de ithal eder. Kimi durumlarda ise bir ideolojinin benimsenmesi güdümlü toplumsal değişmenin başlatıcısı olur. Prof. Dr. Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği sayfa 23. ABD neden Türkiye'de? ABD neden Türkiye'dedir sorusunun yanıtı, ABD dünyanın öteki ülkelerinde hangi nedenle bulunuyorsa bizde de o nedenle bulunuyor olmalıdır. Ancak Orta Doğu'nun emperyalizm için önemi göz önüne alındığında, Türkiye'deki varlığı ayrı bir değerlendirmeye gerektirecek önemlidir. ABD geçmişte dünyayı Sovyet etkisinden kurtarmak ve korumak için ülkelerle ilgilendiğini inandırmak istemiştir. Kendisinin hür dünya olarak nitelediği ulusların demokratik ve bağımsız özgür olmalarını amaçladığı savundadır. Bu tür söylemler elbet genel politika söylemleridir. Gerçekte ABD'nin gözünde dünya çok küçüktür. Bu nedenle de dünya ile ilgilenmelidir. İdealizmini dünyaya yaymalıdır.